Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne esgal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, altın kaideler başlıklı dersimize en son emir konusundaki kaideleri işlemiştik ve nehi yani yasak konusundaki kaidelerde kalmıştık. Allah izin verirse bugün buradan devam edeceğiz. Nehi yani yasaklama, şer'i yasaklar konusundaki kaidelerde birinci kaidemiz nehi haramlığa delalet eder. Yani kitap ve sünnette varid olan bir yasaklama lafzı o yasaklanan şeyin aslı itibariyle haram olduğuna delalet eder. Başka bir karine yani onu yasaklıktan çıkaran başka bir delil olmadığı sürece yasakta asıl olan haramlıktır. Bunun delili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın size yasakladığım şeylerden kaçının sözüdür. Size herhangi bir şeyi yasaklamışsam ondan kaçının, uzak durun hadisidir. Bunu Müslim rivayet eder. İmam Şafii Rahimullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yasaklarında asıl olan haramlıktır. Ancak bununla haram kılmadan başka bir şey kastedildiğine dair bir delil varsa o başka. Ya bu yasakla tamamen değil de bir kısmından yasaklama kastedilmiştir veya edep ve tercihten dolayı tenzihi yasaklama kastedilmiş olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasağı veya emri arasındaki fark gözetilmez. Müslümanlar bu konuda ihtilaf etmemişlerdir. Böylece İmam Şafii rahimullah bu konuda icma olduğuna işaret ediyor. Yani Allah ve Resulü herhangi bir şeyi yasakladıkları zaman onda asıl olan haramlıktır. Ancak bunu haramlık kastedilmediğine dair, bu yasakta kastedilenin haramlık olmadığına dair bir karine varsa, başka bir delil varsa o müstesna. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin sözünde alimlerin cumhurunun görüşüne de ince bir uyarı vardır. O da icma etmedikleri sürece nehyin haramlıktan çevrilmesinin uygun olmamasıdır. Yani bazı hadisler karşısında ilim ehlinin bazı yorumlarını da okuruz. Mesela sizden biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmaz. Yani iki rekat namaz kılmadan oturmaktan yasaklama var. Yasakta asıl olan ne? Haramlık dedik. Ve bu konuda icma var. Şimdi alimlerin cumhuru diyor ki buradaki yani tahiyyatül mescit kılmadan oturma hakkındaki yasaklık işte bu tahiyyatül mescit müstehaptır, nafiledir, sünnettir, yapsan da olur yapmasan da olur gibi değişik yorumlar var. Hatta bu cumhurun görüşüdür. Alimlerin çoğunluğunun görüşü tahiyyatül mescidin müstehap olduğu, farz olmadığı şeklinde gelmiş. Ama kayde nasıl? İcma etmedikleri sürece alimlerin cumhurunun görüşü bundan bu yasaklıktan çıkarmıyor. Yani bir kimse tahiyyatül mescit namazını kılmadan mescitte oturması caiz değildir. Dolayısıyla bu vacip hükmünde oluyor, farz hükmünde oluyor. Bir kimsenin tahiyyatül mescit namazı kılması, oturmadan önce tahiyyatül mescit namazı kılması farzdır. Burada alimlerin cumhurunun ne dediğine bakılmaz. Çünkü delille gelmiş bir hükmü ancak delil tahsis eder. Delille gelmiş bir haramı ancak delil haramlıktan çıkarır. Bu ya icma ile olur ya kitap ve sünnetten bir nas ile olur. Burada alimlerin icması söz konusu olmadığına göre haramdır diyen alimler burada haklı gözüküyor. Allah en iyi bilendir. Bazı eserlerde yani bazı eser ile kastettiğimiz bazen Allah Resulüne nispet edildiği de olur ama usulde ıstılah olarak eser sahabe ve tabiine ait sözlere deniliyor. veya tabiinden sonraki alimlerden nakledilen sözlere deniliyor. Bazı eserlerde çoğunluğun sözü sebebiyle yasağı haramlıktan çevrilmesi doğru değildir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yine aklın uzak görmesi sebebiyle bu yasağın haramlıktan çevrilmesi doğru değildir. Buna yasakla kastedilenin haramlık olmadığına delalet eden sünnet nasının bulunması zorunludur. İlla ki kitap veya sünnetten bir nas olmalı. Yine şer'i emirler de tamamen böyledir. Emir konusundaki kaidelerde bu meseleyi zaten işlemiştik. Emirde asıl olanın farzlık olduğunu işlemiştik yani. İbadetler ve muameleler konusunda gelen yasağın haramlık ifade ettiği, edepler konusunda gelen yasağın ise haramlık ifade etmediği şeklinde bir ayrım yapmanın da dinde hiçbir delili yoktur. Yani bir bazılar bu şekilde delilsiz bir iddia ortaya atmışlar. Ne demişler? Herhangi bir yasak ibadet ve muameleler konusunda geliyorsa, mesela alışveriş hakkında bir yasaksa bu haram. İbadetler hakkında bir yasaksa bu haram. Ama edeple alakalı bir yasaksa bu haram değil, mekruhtur diye bir yoruma gitmiştir. Bunda dahi böyle. Mesela sizden biriniz bardak, kırık bardakla içmesin. Bu edeple alakalı bir şey. Bu edeple alakalı olduğu için bu mekruhtur demiştir. Bunun hiçbir delili yok. Allah Resulü bir şeyden yasaklamışsa başka bir delil olmadığı sürece o haramlık ifade eder. Yani ibadet ve muamele ile alakalı değil. Yeme içmenin edepleriyle alakalı bir mesele. Evet. Yeme içme adabıyla. Evet. Bu şekilde bir ayrımın delili yoktur. Bu konuda gelen deliller genel kapsamlıdır, umumidir. Yasakların tamamında umumi ifadesiyle amel etmek suretiyle ayrım yapmaksızın kaçınmak gerekir. Mesela şu hadisi de burada zikredebiliriz. Yine edeple alakalı bir konu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her gün taranmaktan yasakladı. Ancak iki günde bir taranmaya müsaade etti. Şimdi Allah Resulü bunu yasaklayınca her gün taranmak yasak. Yasak da asıl olan ne? Haramlık. Dolayısıyla bu edeple alakalı her gün taransan da bir şey olmaz veya mekruhtur demek hiçbirimizin haddi değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamışsa bizim bu yasaktan uzak durmamız gerekir. İkinci kaidemiz, yasakla birlikte yasağın illeti zikrediliyorsa bu illete göre nehi mekruhluk ifade edebilir. İbn-i Ömer radıyallahu anhuman rivayetine göre bu konuyla ilgili örnek zikrediyoruz burada şimdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah kıyamet günü elbisesini kibirle süründüren kimsenin yüzüne bakmaz. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu yasağın illeti kibirle sarkıtmak olarak açıklanmıştır. Bu sarkıtma üç şeyde olur hadisi de var ayrıca. Yani gömlekte, sarıkta ve izarda. Yani elbisenin eteği ayak bileklerini geçmeyecek, daha uzun olmayacak. Gömleğin bileği, gömleğin bilek kısmına gelen yeni el bileğini geçmeyecek. Sarığı da sarkıttığın zaman bele kadar uzanmayacak. Belden aşağı uzanmayacak. Bunlar işte üç şeyde isbal vardır. Allah isbalde bulunana nazar etmez. Yani sarkıtma yapana nazar etmez hadisinde zikredilen durumlar bunlar. Demek ki üç giysi de bu sarkıtma. Burada işte rahmetle nazar etmez. Onun işte hatalarını görmezden gelme şeyini yapmaz. Mesela bazı hataları Allah Azze ve Celle bazı kullarından görmezden gelecektir, affedecektir. Bu manada rahmet nazarıyla bakmaz şeklinde açıklanmıştır bu bakması. O kimseye bir alçaltma olarak, hakaret olarak Allah onun yüzüne bakmaz kıyamet gününde de. Bu şekilde geliyor bu yasak. Sanani şöyle diyor. Allame Sanani. Hadisin kibirle sarkıtmak ile kayıtlanması, kibir olmaksızın sarkıtmanın tehdidin kapsamına girmediğini gösterir. Nitekim Bukhari, Ebu Davud ve Nesai'nin şu rivayetleri bunu açıklar. Ebu Bekir radıyallahu anh bu hadisi işitince dikkat etmediğim zaman benim izarım yere sarkıyor demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona sen kibirle sarkıtanlardan değilsin buyurmuştur. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh sonuçta bir sarkıtma var. Ama dikkat etmediğim zaman böyle oluyor diyor. Yani burada kibirle sarkıtma söz konusu değil. Bu da bu türün bu anlamına itibar etmeye delildir. İbn Abdilber kibirsiz olarak sarkıtmanın kötülenmiş olduğunu, Nevevi ise bunun mekruh olduğunu söylemiştir. Yani burada demek ki asıl olan ne? Yasak sarkıtmak hakkında. Fakat bu yasak bir illete bağlanmış. Kibirle sarkıtma illetine. Kibirle sarkıttığı zaman bir kimse büyük günah işlemiş oluyor. Hatta bu Allah Azze ve Celle ile büyüklük konusunda çekişmektir diye kutsi hadiste gelmiş. Bu böyle büyük bir günah. Fakat kibir söz konusu değilse, kişi böyle bir maksadı olmadan elbisesi sarkıyorsa, bu da kibirlilere benzemek olduğundan dolayı mekruh olarak sayılmıştır. İbn Abbas radıyallanmadan gelen mevkuf rivayette şöyle demiştir. Bunu Bukhari sahihinde ve İbn Ebi Şeybe musannefinde rivayet ediyor. İsraf ve kibir olmadıkça dilediğini ye, dilediğini giy. Burada da giyinmekte o giyilen elbiseyi haramlığa çevirenin ya israf ya kibir olduğuna işaret ediyor İbn Abbas radıyallanma. Üçüncü kaidemiz, yasaklığın haramlık için olmadığını gösteren delil varsa bu yasak mekruhluk ifade eder. Yani sonuçta ortada bir yasak olduğu için bu mekruhluk ifade eder. Sevban radıyallahu anh şöyle dedi. Hubeyre'nin kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına elinde büyük yüzükler olduğu halde girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubukla onun eline vurmaya başladı ve Allah'ın eline ateşten yüzük takması seni sevindirir mi buyurdu. Hubeyre'nin kızı durumu şikayet için Fatıma radıyallahu anh'ın yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Fatıma radıyallahu anh'ın yanına girdi. Sevban diyor ki ben de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la birlikteydim. Onunla beraberdim. Fatıma radıyallahu anh'a boynundaki zinciri çıkararak bunu bana kocasını kastederek Ebul Hasan yani Ali bin Ebi Talip hediye etti dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey Fatıma insanların Muhammed'in kızı Fatıma'nın elinde ateşten bir zincir var demeleri seni sevindirir mi buyurdu. Sonra kızını şiddetle kınadı ve oturmadan çıktı gitti. Fatıma radıyallahu anh'a o zinciri sattı, yerine bir köle aldı ve onu azat etti. Bu haber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ulaştığında Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun buyurdu. Bu hadisi Nesai Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, Hakim Müstedrek'te ve Taberani Mucemül Kebir'de rivayet ediyor. Elbani Rahimullah Adab-ı Zifaf adlı risalesinde sahih olduğunu ifade etmiştir. Bu ve buna benzer hadislerde kadının altın takması hakkındaki yasak mekruhluğa hamledilir. Burada bakın bir yasak var. Daha başka rivayetler de var. Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi diğer bazı sahabelerden de var. Kadına altın takınmanın yasaklığına dair. Bu yasaklık peki neden mekruhluğa hamledilir? Çünkü kadına altın takmanın haram kılınmadığını gösteren delil gelmiştir. Bu delil Ali radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam altın ve ipeyi eline aldı. Minbere çıkararak şöyle buyurdu. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Bu hadisi de yine Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. Bu hadis haramlığın erkeklere has olduğunu gösteriyor. Bu durumda kadınlar hakkındaki yasak mekruhluk konumuna gelmektedir. Hadisin bazı rivayet yollarında ümmetimin kadınlarına helal kılınmıştır lafzıyla rivayeti ise bu lafzı münkerdir. Bu lafız Ali radıyallahu anh'ten rivayette bulunan Abdullah el-Gafiki'ye ait müdreç bir ifadedir. Neticede ne ortaya çıkıyor? Kadın hakkında altın yasaklanmış, haram kılınmış. Yani altın genel manada haram kılınıyor. Kadın hakkında bir yasaklık söz konusu. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu ümmetimin erkeklerine haramdır. Erkek hakkında haramlık hükmü sabit kalıyor. Ama kadınlar hakkında helaldir ifadesi sabit değil. O halde kadınlar hakkında bu mekruhtur. Çünkü kadınlar hakkında bir yasak var. Altın kadınlar hakkında da yasak. Fakat Ali radıyallahu anh hadisinde bu haramlık haram hükmü sadece erkeklere has kalıyor.
Şeyde sadece erkeklere has olduğu belirttikten sonra diğeri helalleşmez mi? Nasıl belirtiyor?
Ama yasak var. Yasak o zaman var. Şimdi bak, buradaki istisna, buradaki istisna sadece erkeklere haramdır ifadesi haramlık hükmünden çıkarıyor. Ama mekruhluktan kurtarmıyor.
Ya mekruhluğa kim sokuyor?
İşte hadisler var. Az önce okuduğum hadislerden birisi. Hayır, az önce okuduğumuz Sevban hadisini diyorum. Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu konuda daha başka rivayetler var da ben konu uzamasın diye bunların hepsini zikretmedim burada. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi, var bu manada rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiili yasaklanan şeyle amel edilmesi şeklinde ise, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi yasaklamış, fakat kendisi bunu yapmış ise, bunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yasaktan kastı faziletli olana teşviktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yasakladığı sabit olan bir fiili kendisinin işlemesi durumunda nesih, o hükmün neshedilmesi, tahsis veya başka bir cem yolu yoksa o iş mübahtır.
Hocam bunları bir açıklasın.
Açıklayacağım. Ancak terk edilmesi daha faziletli olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklamış olduğuna yorumlanır. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam mekruh ya da haram olan bir şeyi, yani mekruhla kastımız tahrimen mekruh, küçük günah dediğimiz mekruh yani. Tahrimen mekruh veya haram olan bir şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı düşünülemez. Ortada nesih yoksa, tahsis yoksa dedik burada. Yani bir olay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has olabilir. Mesela dörtten fazla evlenmesi gibi. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hastır. O halde nasılsa Peygamber dörtten fazla evlenmiş diye bir başkası beşinci evlenemez. Onun hakkında tahsis sabit olmuş. Nesih varsa, yani bir hükmün, tahsis umumi bir hükmün özel bir delille, onu özel kılan bir delille kayıt altına alınmaz, sınırlanmaz. Kişiye, zamana, mekana tahsis edilmez. Özel kılınmaz. Nesih de biliyorsunuz, herhangi bir yasak veya emre dair bir ifadenin ondan sonra var olan bir nas ile, kitap veya sünnetten bir nas ile hükmünün kaldırılmaz, değiştirilmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cünüp olan kimse abdest almadan uyumasın buyurmuştur. Bakın burada da cünüp olarak uyumak hakkında bir yasak var. Abdest almadan uyuması hakkında bir yasak var. Burada yasak belli. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olurdu, sonra suya dokunmadan uyurdu. Yani suya dokunmadan ifadesi ne guslederdi ne abdest alırdı demek. Bunu Ahmet bin Hanbel İbn-i Mace sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Bu rivayetin son cümlesinde Ebu İshak es-Sebi'nin yanıldığını iddia edenler vardır. Ancak Ebu İshak es-Sebi'yi bu rivayette tek kalmamıştır. Ahmet bin Hanbel ata yoluyla Ayşe radıyallahu anh'dan aynısını rivayet etmiştir. Rivayetin Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan da şöyle bir şahidi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olur, sonra uyur, sonra uyanır, sonra yine yatardı. Yani burada abdest almasından veya gusletmesinden bahsetmiyor. Bundan dolayı Şeyh Muhbir bin Hadi rahimeullah şöyle diyor. Muhaddisler Ayşe ve İbn Ömer radıyallahu anh'a hadisleriyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cünüp olarak uyumak isteyenin abdest alması hakkındaki sözü ve fiilinden müstahaplığı anlamışlardır. Yani sizden biriniz cünüp olduğunda abdest almadan uyumasın hadisindeki yasaklık faziletli olana teşvik içindir. Yani kişi abdest alarak uyuduğu zaman bu en faziletlisidir. Guslettiği zaman daha faziletlisidir. Ama abdest aldığı zaman bu da yine faziletli olandır. Fakat hiç suya dokunmadan uyursa bu da caiz olanıdır. Nitekim Fethül Bari'de de böyle açıklanmıştır diyor Şeyh Muhbil. Allah en iyi bilendir. Bunu görünüşte sahih olup illetli olan hadislere dair kitabında böyle açıklıyor Şeyh Muhbil. Şeyh Salih bin Abdülaziz Alüşşeyh de şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı bir şeyi kendisinin işlemesi veya emrettiği bir şeyi kendisinin terk etmesi birer karinedir. Burada emir ve nehi de neden bahsetmiştik? Şayet karine varsa emir farzlıktan müstahaplığa geçer. Yasak da haramlıktan mekruhla, yani tahrimen veya tenzihen, o karinenin gösterdiği şeye göre mekruhla düşürür onu. İşte bunlar birer karinedir diyor. Buna göre emrettiği bir şeyi kendisinin terk etmesi, emrin müstahaplık için olduğunu, yasakladığı bir şeyi kendisinin işlemesi ise yasaklığın haramlık için değil, mekruhluk ifade etmesi için olduğunu gösterir. Mesela bu konuda bir örnek daha verebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şey konusunda, mesela cünüp kimsenin Kur'an okumaz konusunda bir yasağı söz konusu değil. Allah ve Resulü'nden bu konuda bir yasak sabit olmamıştır. Fakat kendisi abdest aldığı zaman, abdest bozduğu zaman bir selam verdiğinde teyemmüm etmeden veya abdest almadan selamını almıyor. Ondan sonra da diyor ki Allah Azze ve Celle'yi abdestsiz olarak zikretmekten ikrah ettim. Bundan hoşlanmadım diyor. Bu yüzden seni beklettim, selamını almadan beklettim buyuruyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi abdestsiz olarak zikretmenin mekruhluğuna, tenzihen mekruhluğuna işaret etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla beraber Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste يَسْكُرُونَ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'yi her halinde zikrederdi diyor. Yani abdestli halinde, cünüp halinde, abdestsiz halinde hepsinde Allah Azze ve Celle'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zikrederdi. Bunu yapardı. Ama kendisine selam veren birisine daha faziletli olanı göstermek için abdest aldıktan sonra selamı cevaplıyor ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmenin edeplerinden, müstahap olan edeplerinden birisine işaret ediyor. Değil. Zaten Ebu Hureyre ve Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerde Subhanallah mümin necis olmaz. Diğer rivayette Müslüman necis olmaz buyuruyor. O kıssayı biliyorsunuz. Ebu Hureyre cünüp olarak Allah Resulü'nü görüyor. Sonra kayboluyor ortadan. Bir müddet sonra Allah Resulü'nün yanına geliyor. Allah'ın Resulü ben pis haldeyken sana dokunmak istemedim diyor. Allah Resulü de Subhanallah diyor. Müslüman hiçbir zaman necis olmaz. Yani cünüpken de necis değildir. Ölüyken de, diriyken de, gusletmişken de hiçbir halde necis değildir. Mümin temizdir. Müslüman temizdir. Evet. Yasak hadisini rivayet eden sahabe bunun haramlık için olmadığını açıklarsa bu kabul edilir ve yasak mekruha hamledilir. Yani bu yasaklığı rivayet eden bizzat sahabenin kendisi kastedilen haramlık değil de mekruhluk olduğunu ifade ediyorsa. Bu konuda daha önce herhalde bu kaide de geçmişti. Hadisi rivayet eden sahabe onun fıkhını başkalarından daha iyi bilir. Ümmü Atiye radıyallahu anh'a anlatıyor. Biz kadınların cenaze arkasından gitmeleri yasaklandı. Ancak bize ısrar edilmedi diyor. Yani bu şiddetle yasaklanmadı bize diyor. Yani çok böyle tam Türkçe'de karşılığı, maksadı ifade edecek şekilde verilemiyor belki ama yani haramlık manasında ısrar edilmedi. Onu kastediyor Ümmü Atiye. Hadiste geçen ancak bize ısrar edilmedi ifadesi nedeniyle alimlerin çoğunluğu nehi lafzının haramlık değil, mekruhluk ifade ettiğini belirtmişlerdir. Fakat nehi lafzının zahiri haramlık ifade eder.
Yolaştığı sebepleri biliyor. Yani kadınların cenazenin arkasına girerken erkeklerin daha çok...
İlletlerin değerlendirilmesinden dolayı.
Saç baş yolları gibi sebepler.
Evet, sabredememeleri. Bunun gibi illetler de... Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah da şöyle diyor. Ancak bize ısrar edilmedi ifadesinden kasıt, nehin teyit edilmediğini belirtmek olabilir. Yani pekiştirilmiş bir yasak olmadığını belirtmek için olabilir. Fakat bu haramlığı ortadan kaldırmaz. Ayrıca Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın bu nehin haramlık bildiren nehi olmadığını zannetmiş olması da muhtemeldir. Hüccet olan ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür, başkalarının zannı değildir denilirse, İbn-i Teymiye'nin bu sözüyle itiraz edilirse, deriz ki burada usul kaidesi olarak sahabenin rivayet ettiği hadise yaptığı açıklamanın kabul edileceğini daha önce işlemiştik. Yani hadisin ravisi bizzat onun fıkhını da en iyi bilendir. Başkalarından daha iyi bilir. İbn-i Teymiye'nin sözlerine gelince o bunu Ümmü Atiye radıyallahu anha'nın zannına yorumlamıştır. Çünkü kadınların cenaze arkasından gitmesini yasaklayan ve yasağı pekiştiren daha başka rivayetlerde sabit olmuştur. Evet. Bir diğer kaidemiz nehi fesada delalet eder. Yani fasitliğe, geçersizliğe delalet eder. Bu ne demek? Yasak, yasaklanan şeyin geçersizliğine ve batıl oluşuna delalet eder. Sahabe radıyallahu anh'ın uygulaması da bu şekilde olmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den sabit olduğuna göre ihramlıyken evlenen bir kimsenin nikahını geçersiz saymıştır, reddetmiştir. Çünkü ihramlıyken evlenme hakkında yasak vardır. Yine Muaviye radıyallahu anh'den sabit olduğuna göre o şigar nikahıyla evlenen bir adamla eşini ayırmıştır. Şigar nikahı kişinin sen bana kız kardeşini nikahla ben de sana kız kardeşimi nikahlarım diyerek karşılıklı takas yoluyla berdel diyorlar. Karşılıklı takas yoluyla yaptıkları nikahtır. Bu konuda yasak vardı olduğu için kaidemiz ne şekilde geliyor? Yasak fasitliğe delalet eder. Yani hakkında yasak gelen işlemin geçersiz olduğuna. Mesela bazı alışverişler vardır. Bu alışverişler fasittir, geçersizdir. Yani böyle bir alışveriş haramdır. Ve o alışveriş geçerli değildir. Sahih değildir. Velisiz nikahta aynı şekilde. Herhangi bir kadın, herhangi bir kız, herhangi bir kadın velisinin izni olmadan evlenirse onun nikahı batıldır, onun nikahı batıldır, onun nikahı batıldır diye üç sefer pekiştirerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Haram. Fark yok. Bazıları onu şundan dolayı karıştırıyor. Sahih Müslim'de şöyle bir ifade var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dul kendisini evermeye daha hak sahibidir. Bu ifadeyi Hanefiler velisiz nikaha delil getirmişlerdir. Cumhur ise, Selef ise onları, Selef'in cumhuru Ebu Hanife'yi ve o görüşte olanları reddetmişlerdir. Çünkü burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği şey bakirenin izni susmasıdır. Dul ise kendini evlendirmeye daha layıktır. Yani evlenmek istiyorum veya istemiyorum diye bizzat beyan etmesi gerekir. Onun susmasına itibar edilmez. Bu manayı ifade etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Yani dul da işte sen falanla evlenmek ister misin dendiğinde susarsa o bundan razı olduğu anlamına yorumlanmaz. Ama bakire de böyledir. Bakirenin susması onun iznidir diye geliyor hadiste. Kardeş, haram alışverişlerden, yasaklanan alışverişlerden onu sormuştu. Şimdi meçhulün ve mağdumun satışı gibi bazı alışverişler hakkında yasak vardı olmuş. Mesela bir kimsenin elinde olmayan malı satmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Veya meçhulün satışı, riskli satışlar. Olgunlaşmamış meyvenin dalında satışı. Yani şu ağacı sana satıyorum diyor. O ağaçta kaç kilo elma çıkacak belli değil. Meçhul. Afete uğrayacak mı veya elma çıkacak mı o da belli değil. Yani bunun gibi bazı alışveriş türlerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Bunun pek çok örnekleri var. Bu konuda fıkıh kitaplarına müracaat edilmesini, yani ahkam hadislerine dair fıkıh kitaplarına, yoksa fıkıh kitapları derken piyasada öyle fıkıh kitapları vardır ki Allah ve Resulünün bu ümmete teşrih kıldığı dinden fersah fersah uzaktır. Dinde fıkıh kitap ve sünneti anlamaktır. Kitap ve sünnette olmayan şeyler çıkarmak değildir. Bu sebeple ahkam hadislerine dair piyasada da tercümesi mevcut bulunan, mesela İbn Hacer el-Askalani rahimullah'ın hüküm çıkarılan hadisler, hüküm ifade eden hadisler, helal, haram, müstahap, mekruh gibi hükümler istifade edilen hadislere ahkam hadisleri deniliyor. Bunlardan birisi Bulugul Meram kitabıdır. Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ahkam hadisleri adıyla İbn Hacer'in. Tabi bu konuda daha başka eserler de yavaş yavaş çıkıyor Allahu Alem piyasaya. Evet.
Velisi derken anne baba mı yoksa tayin olan birisi mi?
Annenin velilikle hiçbir alakası yok. Veli babadır. Baba yoksa abisi, abisi yoksa amcası, amcası yoksa işte onun velayetini üstlenen erkek akrabası. Bunlar söz konusu yok değilse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisi olmayanın velisi sultandır buyuruyor. Yani hakimdir, devlet yöneticisidir. Onun nikahlama işi artık ona aittir. Bir beldedeki amir. Efendim?
Hala anneye gelmiyor.
Yok, annenin hiçbir yetkisi yok nikahta. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Şeriat koyucu, şeriat koyucuyla kastımız Allah Azze ve Celle veya onun adına beyanda bulunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Emir ve yasakla insanlara ancak helal ve haram kılmayı göstermiştir. Yani emir ve yasaktan kasıt ya emirden dolayı farz kılma, helal kılma veya haram kılmadır bu emir ve yasaktan kasıt. Akitler hakkında bu sahih değildir sözünden onun geçersizliği anlaşılır. Akitler alışveriş akdi, evlenme akdi bunun gibi karşılıklı sözleşmeye bağlı kira akdi olabilir. Buna benzer akitler. Bu sahih değildir dendiği zaman o akdin alışveriş akdinin veya nikah akdinin geçersiz olduğu net olarak anlaşılır. Nitekim borcun bir süre ile satılması hakkında sahih değildir buyurulmuştur. Sahabe ve tabi'in ile Müslümanların diğer imamları mücerret yasaklık ile akitlerin geçersizliğini delil getirirlerdi. Yani alışveriş hakkında vardı olan yasakları o alışverişin geçersizliğine, nikah hakkında vardı olan yasağı o nikahın geçersizliğine delil getirirlerdi. Yine Kur'an'da zikredilen yasak sebebiyle mahremlerle evliliğin ve iki kız kardeşi bir nikahta birleştirmenin geçersizliğine, yani bir kimsenin iki kız kardeşi birden nikahlamasının geçersizliğine hükmetmişler, hüccet getirmişlerdir. Şigar nikahının geçersizliğini zaten az önce Muaviye radıyallahu anh'den rivayette örnek verdik. Muhakkak ki Allah fesadı sevmez, salahı sever. Fesat, bozgunculuk, fasitlik, geçersizlik bu anlamlara gelir. Salah, düzeltme, düzgünlük, iyilik bu anlamlara gelir. Sevdiği şeyden ise Allah Azze ve Celle yasaklamaz. Salah sevdiği şeydir. Allah salahı sever dedik. Fesat ise Allah'ın sevmediği şeydir. Allah ancak sevmediği şeyi yasaklar. Sevmediği şey ise fesattır, fasittir, geçersizdir yani. Dolayısıyla bu akitler geçersizlik hükmüne tabi olur. Geçersizdir yani. Alışveriş veya evlenme akdi olabilir bu. Hakkında yasak varsa o geçersizdir. Evet, bu konuda anlaşılmayan bir şey yok herhalde bu kaydıyla ilgili. Çünkü insanın sık sık karşılaşabileceği bir şey. Aleykümselam ve rahmetullah. Yasaklama bir amele bağlanmışsa fasitliğe delalet etmez. Bakın bir önceki kaydeden farklı bir şeyden bahsediyoruz. Eğer yasak herhangi bir amele bağlanmamışsa, o amelle doğrudan bir alakası yoksa o amelin geçersizliğini göstermez. Yasak bir amele bağlı olarak zikredilmeyip ayrı bir yasaksa, yasaklanan şey ile birlikte amel işlemek o ameli iptal etmez. Mesela ipekli elbise giymek erkeklere yasaklanmıştır. Adam ipekli elbiseyle namaz kılsa namaz geçerli midir? Namazın dışında bir yasak. Onun namazı geçerli ama ipek giydiği için ayrıca günahkardır. Onun namazına bağlanmamış çünkü bu yasak. Şayet bu konuda yasak ipekli elbiseyle namaz kılmak şeklinde gelseydi bu yasak, bu namaz geçersiz sayılırdı. Evet, namazın dışında bir yasak olduğundan dolayı böyle. Evet, yasaklanan şeyin geçersizliği hususunda bizatihi veya bir gayriyi yasaklanmış olması arasında Hanefiler ve Şafiler fark gözetmişler. Bizatihi yasak olanı fasit, bir gayrihi olanı geçerli görmüşlerdir. Yani bizatihi ile bir gayrihi ifadelerinden kastımız şu. Bir şeyin kendisi yasak. Bir şey de dolaylı yoldan yasak. Bir gayrihi dediğimiz dolaylı yoldan yasak olmaz. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Böyle bir ayrımı reddederek söylüyor bunu. İki kız kardeşi birden nikahlamak akrabalık bağını koparmaya götürdüğü için yasaklanmıştır. Akrabalık bağını koparmak ise nikahın dışındadır. İçki ve kumar şeytanın ameli birer pislik olarak zikredilmiştir. Zira bunlar namazdan alıkoyar ve düşmanlık eker. Faiz, malı batıl yolla yemeye sebep olduğu için haramdır. Bu da kumar ve faiz akdinin dışındadır. Allah'ın bütün yasaklarının yasağı gerekli kılan bir mananın kapsamında olması zorunludur. İçerdiği asli manadan dolayı değil de ona yabancı olan bir manadan dolayı bir şey yasaklamak caiz değildir. Zira bunda insanın başkasının günahıyla cezalandırılması cinsindendir. Şeriat ise bundan münezzehtir. Yani nasıl ki insan başkasının işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılmazsa bir amel de o amelle alakası olmayan bir hatadan dolayı geçersiz sayılmaz. Mesela adam haram parayla, faizli parayla hacca gidiyor. Bu adamın yaptığı iş büyük bir günah. Ama hacca gitmesi ayrı bir amel. Şayet şöyle bir yasak varsa, yani Allah haram parayla yapılmış haccı kabul etmez, ben bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an. Şayet böyle bir yasak varsa biz böyle bir haccın geçersiz olduğunu söyleyebiliriz. Allah onun duasını nasıl kabul eder diyor. O dua hakkında mesela. Tabii duası kabul olmaz. Hac hakkında böyle bir rivayet biliyorsanız biz bunu burada söyleyebiliriz. Bunun haccı geçersizdir diye. Ama ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Sadakayla alakalı olmaz. Kulülden sadakayı kabul etmez diyor. Yani işte son zamanlarda sulandırdıklar gibi akşam içki içiyor, sabah oruç tutuyor. O oruçtan ayrı bir günah. Evet. Mesela 40 gün onun namazı kabul edilmez diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Ama oruçta demiyor. Şimdi o kimse 40 gün namaz kılmasın. Böyle bir yol değil. Namaz bir vakit namazı terk etse o adam dinden çıkar. Bu sefer içki içmekten daha büyüğünü işlemiş olur.
Sadece sevabını alamıyor.
Biz orasını bilemiyoruz. Biz geldiği gibi teslim oluyoruz sadece hadise. Burada maksadımız şu. Bir amel. O amele doğrudan irtibatlandırılmayan bir yasakla geçersiz olmaz. Doğrudan bizatihi haramlığı yani söz konusu edilmiş.
Diye geliyor hadis. O yüzden dolayı dedim ben. Yani sevabını almaz diye o yüzden dolayı.
Anladım.
Namazına bakmaz şeyinden dolayı.
Evet. Evet, bu konuda mesela İbn-i Teymiye rahimullah şöyle örnekler de veriyor. Sonra onlardan bazısı şöyle derler diyor, bu eleştirdiği kimselerden bahsediyor. Yasak, yasaklanan şeyin manasından dolayı da olabilir, yasaklanan şeyden başkasının anlamından dolayı da olabilir. Yani az önce dedik ya, bizatihi veya bir gayrihi. Yani doğrudan veya dolaylı olarak bir yasak söz konusu olabilir. Bunun fiilin kendisinden dolayı değil de vasfından dolayı, niteliğinden, özelliğinden dolayı olabileceğini söyleyene göre bu onun sıhhatine delalet eder. Yani böyle bir amel sahihtir, geçerlidir. İki bayram günlerinde oruç tutmaktan yasaklanmasında olduğu gibi. İki bayram gününde oruç tutmak yasaklanıyor. Şimdi burada bakın bizatihi bir yasak var. Dolayısıyla bayram gününde oruç tutan kimse günah işlemiştir. Orucu da geçersizdir.
Bayram başlıyor.
Şimdi aslı olan ilk günleri ama kurban bayramında yeme içme günleri diye geçer. Dolayısıyla bu günlerde oruç tutulmaz. Teşrik günleri boyunca kurban bayramında oruç tutulmaz. Ama Ramazan bayramı bir gün. Kurban bayramında ise dört gün.
Hocam cuma Müslümanların bayramıdır diye mi oruç tutmak yasak? Yoksa cuma günüyle alakalı onun cuma günü oruç tutulması olarak diye bir rivayet var mı?
Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe, cuma tutulmuş mu?
Pazartesi, perşembe diye geliyor. Cuma günü hakkında yasak var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, geceler içerisinde cuma gecesini, günler içerisinde, gündüzler içerisinde de cuma gününü ibadete tahsis etmeyin. Yani o günün ibadete tahsis edilmesini yasaklıyor. Mesela perşembeyi cumaya bağlayan gece, tabii yani diğer günlerde devam eden bir şeyi yok da, uygulaması yok da, sadece Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece adam gece namazı kılıyor. Başka gün kılmıyor. Veya adam mesela Muharrem ayında oruç tutmak en faziletli oruçlardan. Muharrem ayını tutuyor. Haliyle Cuma'ya da denk geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Cuma gününü tahsis ederse, özellikle Cuma günleri tutayım, Cuma gününün faziletinden dolayı ibadet etmek isterse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor. O bayramla alakalandırılmasına dair bir şey bilmiyorum. Yani Müslümanların bayramı diye öyle bir şey olsa, bu şekilde bir sıralamada, mesela Muharrem ayında tutmaması lazım.
Hocam kendini öyle nitelendirdiyse, yani Perşembe Cuma gününü belki müsaitliği olarak nitelendirip ibadetini yapmak istediyse oruç tutamaz mı yani Perşembe Cuma?
Yani sırf Cuma günü tutmuş olmayayım diye Perşembe gününde de tutuyor.
Yani tek oruç olmadığı için, tek gün oruç tutulmadığı için Cuma'yı da tutması yolunda kalmaz mı?
Allah-u Alem, yani yasaklanan şey sadece o güne tahsis etmek. Şayet tahsis etme söz konusu değilse yasak da söz konusu değildir. Allah en iyi bilendir.
Sadece Perşembe Cuma tutmak da bir noktadan sonra bidat olmaz mı? Yani gece böyle bir
yani şimdi pazartesi ve perşembe özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ettiği ve devam edilmesini tavsiye ettiği günlerden birisi. Ama Cuma bunlardan değil. Ama arkadaşın derdi şu: ben sadece Cuma günü tutmayayım diye, başka günler müsait olmadığım zaman sırf tek Cuma olmasın diye Perşembe günü de tutuyorum diyor. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Aşure günü Yahudilere benzememek için 11. gün tutuyor. Şayet diyor seneye ömrüm olursa 9. gün tutacağım diyor. 9 ve 10 tutarak Yahudilere muhalefet ediyor. Burada da arkadaş sadece yasaklanmış bir günde oruç tutmaya muhalefet için Perşembe Cuma tutuyor. Allahu alem. Yani en güzeli tabii ki sünnette nasıl gelirse öyle yapmak. En rahatı bu. En selametlisi bu. Ama arkadaşın niyetine göre amelinde bilmiyorum. Evet. Sonra ne dedi? Bu orucun cinsinden dolayı değil, bayramın özelliğinden dolayı yasaklanmıştır demişler. İki, bayram gününde oruç tutmak. Eğer oruç tutulursa sahihtir demişler, zira oruç diye isimlendirilmiştir. Onlara şöyle cevap verilir: hayız günlerinde oruç ve abdestsiz olarak veya kıbleden başka tarafa namaz kılmak da böyle olup meşru cinstendir. Şayet bu iddianız doğru olsaydı. Hayız günlerinde oruç var mı? Geçersizdir. Yine kıbleden başka tarafa namaz kılsa bir insan geçerli midir? Bilerek. Bilerek. Geçersizdir. Neden geçersiz? Bakın işte o amelin kendisiyle doğrudan alakalı olduğu için geçersiz. Aynı bunun gibi bayram günü oruç tutmak da geçersiz.
Bayram olduğu için geçersiz.
Yasak olduğu için geçersiz. Biz bayrama bağlamıyoruz. Şimdi geçerlidir diyenler böyle diyor. Diyor ki o günler diyor bayramın özelliğinden dolayı yasaklanmıştır. Eğer oruç tutulursa oruç sahihtir diyor. Ama bayram günü oruç tuttuğu için de ayrıca günahkar olur diyorlar. Ama orucu geçerlidir diyorlar. Biz de diyoruz ki nehi bayram için özellikle geliyor. İki bayram gününde yasaklama geldiği için bu geçersizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamışsa yasak fesada, fasitliğe delalet eder. O amelin kendisiyle doğrudan bir yasak bu çünkü. Dolaylı bir yasak değil. Evet.
Hocam müsaadenizi istiyorum.
Müsaade Allah'tan, estağfurullah.
Hayırlı olsun, yine açmışsınız. Ben de kaldım.
Allah razı olsun. Memnun olduk. Tekrar bekleriz inşallah. Evet. Yasaklanan şeyin geçersiz olması konusunda bu yasağın ibadetler ve muameleler gibi konularda olması da fark etmez. Az önce haramlık, mekruhluk meselesinde ibadet ve muameleler ile edep arasında ayrım yapıldığına, bazı kimseler tarafından bir ayrım yapıldığına işaret etmiştik. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Bir yasağın geçersizlik ifade etmesi bakımından yasaklanan şeyin ibadetler veya muameleler hakkında olmaz, fark etmez. Yani bir yasak vardı olmuş, mesela oruç tutmak hakkında bir yasak. Bayram günü oruç tutmak hakkında bir yasak. Bu geçersizdir. Hadi bu ibadetle alakalı. Alışveriş hakkındaysa bu da aynı şekilde. Yani birisi alışveriş, birisi ibadet diye bir ayrım gözetilmez. Böyle bir ayrımın herhangi bir delili yoktur. Sahabenin uygulaması bu şekilde devam etmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ihramlı bir kimsenin nikahını reddetmesi, Muaviye radıyallahu anh'ın şigarlı nikahı reddetmesi, bakın bunlar muamele kapsamındadır. Sahabenin uygulaması bu şekilde. Şevkan Rahimullah da diyor ki, hak olan haramlığa veya geçersizliğe delalet eden yasağın ibadetler veya muameleler konusunda gelmiş olması arasında fark gözetilmemesidir. Aksine delil olmadığı sürece bu esasın dışına çıkılamaz. Evet, nehi de Allah'ın hakkı değil de kul hakkı olanlarda kul izin verirse muamele sahih olur. Nehi de yani yasaklamada bir şey yasaklanmış ama yasaklanan konu Allah'ın hakkıyla ilgili değil de kulun hakkıyla alakalıysa böyle bir muamele kulun izin vermesiyle, söz konusu olan kulun izin vermesiyle sahih olur. Nasıl olur? Kul hakkıyla ilgili olup Allah'ın hakkında bağlı olmayan ve kullara caiz kıldığı konularda yasaklanan konu geçersiz olmaz. Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimullah bunu açıklamak için şöyle diyor. Yasaklanan alışverişlerde birisinin diğerine zulmetmesi söz konusuysa, mesela musarrat satışı. Musarrat hayvanın herhangi bir hayvanı satacağı zaman böyle bol sütlü görünmesi için sağmadan bırakıyorlar. Sütünü bir müddet sağmıyorlar, bol sütlü görünsün diye. Musarrat konusunda, musarrat satışında, kusurlu malın satışı, malı almadan peşinat vermek, pazarlığı kızıştırmak ve benzeri satışlarda durum böyledir. Lakin şeriat koyucu bu alışverişi helal alışverişler gibi bağlayıcı kılmamıştır. Bilakis tam aksine zulme uğrayanın muhayyerlik hakkı vardır. Zulme uğrayan kimse bu konuda Allah Azze ve Celle tarafından muhayyer bırakılmıştır. Dilerse hakkını alır, dilerse almadan vazgeçer. Zira bu hak Allah'a ait bir hak değil, kula bırakılan bir haktır. Şeriat koyucu onu bundan açık çirkinliklerde olduğu gibi kendisine has olan bir haktan dolayı kendisine yasaklamamıştır. Bu madde anlaşıldı mı? Yani bir alışverişten dolayı zarar görüyor adam. Kusurlu bir malı almış. Adam satarken malın kusurunu gizlemiş. Kusurlu malı satmak, bile bile satmak haram. Böyle bir alışveriş normalde haramlık olduğu için geçersiz olması gerekir değil mi? Ama burada muhayyerlik kula bırakıldığı için, yani hakkını almak veya işte iade etmek veya hakkını almaktan vazgeçmek gibi bir muhayyerlik kula bırakıldığından dolayı böyle bir alışveriş fasit olmuyor. Böyle bir alışveriş geçerlidir yani. Çünkü kulun bu alışverişten vazgeçme, hakkını alma hakkı vardır. Dinde böyle bir muhayyerlik vardır.
Yani vazgeçtiyse alışveriş
sahihtir.
Ama vazgeçmediyse?
Vazgeçmediyse hakkını alması gerekir.
Alamıyorsa?
Geçersiz tabii. Yani kulun şeyine bağlı bu. Kulun rızasına bağlı. Evet ve son kaidemiz bu nehi hakkında, yasaklar hakkındaki son kaidemiz sual neticesinde, herhangi bir soru neticesinde varid olan yasak soran kimsenin kastına göredir. Yani soran kimse bu yasakla neyi kastediyordu? Mesela bu konuda emirle ilgili meselede de tam zıttı manada delil getirmiştik. Berâ bin Azib radıyallahu anh hadisini getireceğiz yine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama deve eti yemekten dolayı abdest almanın hükmünü sordu veya soruldu. Ondan dolayı abdest alın buyurdu. Deve etinden dolayı abdest alın. Yani deve eti abdest bozar. Koyun eti hakkında sorulunca ondan dolayı abdest almayın dedi. Koyun etinden dolayı abdest almayın buyurdu. Deve ağıllarında namaz kılmak hakkında sorulunca deve ağıllarında namaz kılmayın. Zira onlar şeytanlardandır buyurdu. Koyun ağıllarında namaz sorulunca da orada kılın. Zira onda bereket vardır buyurdu. Evet, bu hadis Ebu Davud'un Sünen'inde sahih bir isnatla rivayet ettiği bir hadis. Koyun eti hakkında ondan dolayı abdest almayın şeklindeki yasak haramlık için değildir. Neden? Çünkü soru soranın kastı haramlığı değil. Koyun etinin abdesti bozup bozmadığı. Dolayısıyla buradaki yasaklık da soran kimsenin maksadına göre değişiyor. Yasaklığın ne ifade ettiği. Zira soruyu soran maksadı burada Bunun meşru olup olmadığı, yani koyun etinden dolayı abdest alıp almak meşru mudur değil midir? Bunu soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buradaki yasaklığı sadece cevazı belirtmek için. Evet. Yani farz olmadığını, koyun etinden dolayı abdest almanın farz olmadığını beyan etmek için yasak görünümünde bir lafız geliyor burada. Yine burada soru soran kimse deve ağlarında namazın caiz olup olmadığını sormuş. Cevap yasak lafzıyla gelmiştir. Soru soran maksadına göre bu yasakta haramlık ifade eder. Deve ağlarında namaz kılmak haramlık ifade eder ve bu bir illete bağlanmış. Ne bu illet? Onlar şeytanlardandır. Yani develer huysuzluk eder, teperler, öldürürler adamı ama koyunlar böyle değildir. Evet. Böylelikle nehi, emir ve nehi konusundaki yasaklara dair kaideleri tamamlamış oluyoruz. Allah izin verir de bir daha ders yapmak nasip olursa altın kaideler hakkında umum ve husus kaideleri, yani genel ifadeli naslar ve bu nasları tahsis eden delillere dair kaideler işlemeye çalışacağız. Bugünkü derste anlamadığınız, sormak istediğiniz bir mesele var mı? Cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.